Ayrım 44. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 384. Annemin hapları olmadan rahatlamak zordu. Özellikle Bayan Nielsen'ın bürosunda önümdeki okul hayatı ile ilgili toplantı gibi ertesi gün önemli bir iş yapacaksam. Sabah 4 civarıydı ve hala uyuyamamıştım. Gece bir kez bile gözümü kapatmadığım halde saat 7.55'te Osterport istasyonundaki trene yetişmem gerekiyordu. Tren Hillerød'a 8.36'da varacak, oradan otobüse binecektim. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, randevulaştığımız saat olan 9'da büroda olacaktım. Annemin nefes alışları sakindi. Görünen o ki, Prenses Diana'nın cenazesi ona iyi gelmişti. Tabii asıl sebep nedeni yeni haplar değilse. Sessizce yatıyordu. Her zamankinden daha az horluyordu. Bense yatakta sağa sola dönüp duruyordum. Bir düşünce diğerinin kuyruğuna takılıyordu. Tüm diğer geceler boyunca uyumam ya da uyumamış olmam tamamen önemsizdi. Çünkü gece ile gündüzün aslında ne farkı vardı ki? Işığın gücüyle ilgili bir şey olsa gerek ama yine de ne fark ederdi? Uyku özlemi, tren saatleri, okul hayatı, neredeyse öpüşecek gibi olma, bomba parçacıkları, her şey kafamda dönüp duruyordu. En önemlisi, Splinter'ın vücudundaki metal parçacıklarının yürümeye başlayıp ansızın akciğerini kesip ya da kalbini delip geçmemesiydi. 100 bomba parçacığından hızla geçmişe, eski ülkemdeki savaş alanlarına dönüp yaşananların hepsini yeniden hatırladım. Ailemdeki tek tek herkesi, sonra Milena ve erkek kardeşimle beraber olan Mirza. Samir ve Mirzat'tan ormandan kaçışa ve dağların üzerinden yeniden geri Splinten'e, Bjornen ve Milo'ya geldim. Şu veya bu şekilde Mirzat ve Bjornen birbirine benziyordu. Belki benzerlik kocaman gövdelerindeki yumuşaklıktı. Başkaları bu iki kuvvetli oğlanın, hayır aslında onlar erkekti, uzun kollarından mutlaka epeyce korkarlardı. Ama benim için o kollar huzur vericiydi. Yani eğer Mirzat yaşadığı ve Bjornen'de yeniden lösemi olmadığı sürece. Uyku, uyku. Milo beni daha önce bildiğim bir şeyi düşünmeye sevk etti. Onda öyle bir şey vardı ki tüm eski ve bilindik şeylerin kayıp gitmesine sebep oluyordu. Aslında bu harikaydı. Ve Gabi ve Fatima. Onları artık özlememeye çalışacaktım. Aslında görüşmememizde üzüntü duyulacak bir durum yoktu. Ne hapishaneye tıkılmışlardı ne de ölmüşlerdi. Sadece yaşamlarına devam ediyorlardı. Esma gibi, o da neredeyse artık. Annemin yeni pembe haplarından birini almayı düşündüm. Aslında annem onları içtiğinde ne durumda olduğunu anlamak için hapların yapacağı etkiyi de bilmem gerekirdi. Neyse, şu anda annemin ilaçlarını artık İçmeme konusundaki kararım geçerliydi ve bunu bana haykırıyor, başka şekilde davranmamı engelliyordu. Milo'nun odasında Splinter'ın bana verdiği küçük esrar parçası aklıma geldi. Harika bir his, sınırsız yatıştırıcı. Hala ceketimin cebimde duruyordu. Acaba beni rahatlatıp uyumama yardımcı olur muydu? Aslında oğlanlar esrar içtikten sonra çok sakin görünüyorlardı. Ama ben içemezdim. Gecenin bir yarısında çay yapmaya da başlayamazdım. Hillerød'a üçüncü kez gidecektim ve ulaşım sorun olmazdı. Hele yarım saat uyuyup peronda kendi düşüncelerime dalıp gitmezsem ya da daha sonra otobüsten ineceğim durağı unutmazsam. Eğer endişelenmek yerine mutlu olmaya çalışırsam ve düşüncelerim dışındaki her şeye dikkat edersem yolun büyük bölümünde konsantre olmam mümkündü. Bir açıdan yakında okula başlayacak olmak heyecan vericiydi. Yorganı boğazıma kadar çektim. Bayan Nielsen'ı ilk kez iş yerinde ziyarete gittiğimde hafifçe özür diler gibi binayı, ülkenin yasa ve kuralları dışında sürülmüş bir tarlaya kondurulmuş çirkin bir beton silo diye tanımlamış ve eklemişti. Evet, ben Kopenhaglıyım da. Bayan Nielsen'ın sözleri bende tuhaf sakinleştirici bir etki yapmıştı. Üstelik beton silonun içinde hiçbir hata yoktu ve neredeyse anında kendimi orada rahat hissettim. Bayan Nielsen'ın isminin yazılı olduğu kapının kasasının üzerinde koridora bakan yeşil bir ışık yanıyordu. bana ışığın bir tür trafik lambası işlevi gördüğünü açıkladı. Sadece sokaktaki gibi sarı yanmıyordu. Yeşil girebilirsiniz, içeriye buyurun demekti. Kırmızı, onun önemli işlerle meşgul olduğu ve rahatsız edilmemesi gerektiği anlamına geliyordu. Kapıdan önce benim geçmem için yol verip aynı anda düğmeyi çevirince kendimi biraz gururlu hissettim. Lambanın yeşilden kırmızıya değişmesi sanki benim bir önemim varmış gibi bir büyüklük hissi veriyordu. Bayan Nielsen arkamızdan kapıyı kapattı ve dedi ki, ikimiz huzur ve sükunet içinde konuşalım. Geniş büronun bir köşesinde büyük palmiye gibi bir bitki vardı. Duvarlarda renkli litografiler ve dev gibi bir harita asılıydı. Yerküre sanki ikiye bölünmüş ve tüm haritaya yayılmış. Ancak buna rağmen ne çatlamış ne de kırılmıştı. Bu şekilde dünyadaki tüm ülkeleri bir kürede olduğu gibi görmek mümkündü. Çalışma masasında dosyalar ve her türlü kağıdın dışında üzerinde küçük, yuvarlak mumlar olan seramik bir tabak duruyordu. Ayrıca çerçeveli iki fotoğraf da vardı. Birisi yakışıklı bir adam, diğeri ergen bir oğlan. Kocası ve oğlu diye tahmin ettim. Okula gitmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bir okul cennet ile cehennem arasında her şey olabilirdi. Bu öğretmenlere bağlıydı. Hayır, bunu düşünmemeliydim. Şayet bir daha yeniden uykuya dalacaksam, görüntüler beynimden çıkmalıydı. Annem karanlıkta arkasına döndü. Nefes alışverişleri yeni bir ritim bulmuştu. Başta derin bir nefes alıp, ağır ve sakince nefes veren monoton bir ritmi vardı. Ardından tamamen sessizleşiyordu. Tekrar ses çıkana kadar bir sürü uzun saniye saydım. Bu arada o, jimnastik öğretmeni ve diğer adamlara karşı mutfak masasında mücadele ediyordu. Ve ben dolapta, şimdi yatakta olduğum gibi hareket etmeden duruyordum. 15, 16, 17, 18, 19'da kısa bir hırıltı çıktı ve yine başarmıştı. Ter döktüm. Olayların hepsi şu veya bu şekilde dedemin çok yıllar önce hayat okulu dediği şeyle ilgiliydi. Gözlerimi kapatıp büyük bir silgim olduğunu hayal ettim. Sonra silmeye başladım. Önce jimnastik öğretmeninin kafası yok oldu. Gözleri sil, burnu sil, ağzı kulakları. Biraz faydası oldu ama yeterince değil. Ayakları da silinmeliydi. Böylece asla yerinden kıpırdayamazdı. Öğretmenin karnında büyük bir delik ve kan. Silgiyi aşıp ellerime fışkırdığı halde hala zor nefes alıyordum. Sonunda, oh evet, apış arası yok oldu. Şimdi tüm parmakları bana dönmüş, açılıyor, bağırıyor ve merhamet diliyordu. Ama ben her birini tek tek yakalayıp yok olana kadar sildim. Ayağa kalkıp banyoya gittim. Ellerimi soğuk suyla doldurup yüzüme çarptım. Harika bir serinlik verdi. Ama aynada jimnastik öğretmeninin parmaklarının tamamen yok olmadığını, sadece soluklaştıklarını ve benim tarafıma doğru işaret ettiklerini fark ettim. Belki de bütün vücut parçalarının toplanıp bir araya gelmesi ve onun yeniden hakim olup keyfine göre hareket edebilmesi bir zaman sorunuydu. Bir bakıma silmek yalnızca olumsuzluktu. Pozitif düşünmeyi unutmamalıydım. Banyonun ışığını kapatıp yatağa geri gittim. Bayan Nielsen'ın kırmızı lambası ve bürosundaki dünya haritasına odaklanmak istiyordum. Huzur ve sükunet. Ve keşfe çıkmak için beni bekleyen bütün dünya. Belki bir gün gözlerim haritada özel bir noktaya odaklanacak ve beynim bana şöyle diyecekti. Buraya Zehra, sen, erkek kardeşin, kız kardeşin, annen, sevdiğin herkes, dünyadaki sizin noktanıza hoş geldiniz. Ansızın ayaklarım yeniden antreye gitti. Elim ceket cebine girdi. Aradığı şeyi bulmak için ışığa bile ihtiyaç yoktu. Paketi açar açmaz kahverengi esrar topağı parmaklarımın arasına yapıştı. Burnuma tuttum. Oğlanlar içtiği zamanki kokusuyla tamamen aynı olmamakla beraber tatlımsı kokuyu tanıdım. Hoş bir duyguydu. Geri döndüğümde odanın ortasında durdum. Bir an yine kahverengi topakla annemin haplarından biri arasında tereddüt ettim. Gece artık tümüyle karanlık değildi. Annemin yataktaki silüetini seçebiliyordum. Sırtı bana dönük yatıyordu. Onun komodinine gittim. Hap veya topak, hap Topak. Annem öksürüp kımıldadı. Şimdi hafifçe inleyip döndü, hızla esrar topağını ağzıma koydum. Küçük kız kardeş, orada mı duruyorsun? Onun su bardağını alıp içtim ve topağı yuttum. Çok susamıştım. Annem elimi yakalayıp yatağın kenarına oturmam için beni aşağı çekti. Sensiz ne yaparım ben kızım? Bütün gece sabah kalkamazsak ve sen zamanında gidemezsen Bayan Nielsen ne düşünür diye korktum. Bakıyorum sen kalkmışsın bile. Her şey kontrolüm altında anne. Onun bardağından bir yudum daha alıp ağzımı çalkaladım. Biliyorum Lada Sestra, biliyorum. Annem elimi iyice bir sıktı. Kıvrılmış parmaklarında hala kuvvet vardı. Seninle gurur duyuyorum küçük kız kardeş. Bayan Nielsen'ın dünya haritası. Bayan Nielsen, Hillerod'daki şık bürosunda kahve ikram etti. Buraya ulaşım tren ve otobüsle sorunsuz oldu. Kapının üzerindeki lamba yeşilden kırmızıya dönmüştü. Hemen hemen Danimarka posta kutusu kırmızısına benziyordu. Huzur, sükunet ve zaman bizimleydi. Kahve asla bu kadar güzel olmamıştı. Siyah rengin hayat dolu özel bir parıltısı vardı. Neredeyse birazdan kahveyi en yumuşak nuga renkli içeceğe dönüştürecek sütü çağırıyordu. Daha önce görmediğim tavandan asılı renkli lambalar, duvarlar boyunca içeri girip dışarı çıkıyor, dünya haritasındaki ülkeler hoplayıp dans ediyor ve bana göz kırpıyordu. Önce İsveç, sonra Fransa ve Almanya. Şimdi Avustralya hareket etmişti. Misafirperverliklerinin sınırı yoktu. Bayan Nielsen da buna katılıyor, yüzündeki çizgiler her bir ülkenin ritmini bulmaya ve ona uygun dans etmeye çalışıyordu. Çalışma masası da birdenbire günün sohbetine katıldı. Masanın sabit şekli değişken kenarlı hale geldi. Bayan Nielsen'ın sesini yukarı aşağı, sağa sola bütün köşelerde dalgalanarak izliyordu. Sadece Bayan Nielsen'ın parmaklarını hafifçe plastik kenarına vurduğu dosya her şeyin çözülmesine direndi ve tavanın beni emip yutmasından kurtardı. Onun şişmanca parmaklarını seviyordum. Sözcüklerine güzelce eşlik ediyorlardı. Kahve kendisini içmeye davet ediyordu. Bari okulla ilgili konuşmayı bitirse de ağzını yalnızca kelimelerle dolduracağına biraz kahve içebilseydi. Okula başlamamdaki tüm aksaklık kısmen bir görevlinin ihmalinden, kısmen de annem ve bana eski kuralların uygulanmasından kaynaklanmıştı. Yeni yasa gerçek durumlara hemen uygulanamıyor, yasaları hayata geçirmek zaman alıyordu. Üstelik yanlış yere yerleştirilmiştik. Ama mevcut ve özellikle de mevcut olmayan diğer olasılıklar yüzünden yüreği bizi oradan başka yere taşımaya el vermiyordu. Başka yer de yoktu. Bizi nereye taşıyacaktı? Buna karşın ben önümüzdeki pazartesinden itibaren danca eğitimine başlayabilirdim. Önce geçici olarak Tasingegade'de bir odada. Ama bundan sonra en kısa zamanda, haftada 3 gün öğleden önce Kopenhag'ın eski liman semtlerinden biri olan Island Brygge'de bulunan göçmen ve mültecilere yönelik dil okuluna gidecektim. Bayan Nielsen birkaç kez bana bedava otobüs kuponu verileceğinin altını çizdi. Otobüs için bilet kuponu, otobüs için bilet kuponu diye çınladı. Öyle ki aklıma iyi bir Brünnhilde olabileceği geldi. Brünnhilde, İskandinav mitolojisinde en büyük tanrı Odin'in yardımcıları olan Valkürlerin en güçlüsü. Silahlanmış, genç ve güzel bakireler olan Valkürler, savaşta ölen kahramanları Odin'e götürürler. Buna karşın Tosca tam onun karakteri değildi. Zehra, dinliyor musun diye sordu Bayan Nielsen. Evet evet, bilet kuponu ve liman semti diye yineledim. Bayan Nielsen, dostça gülümseyip benim dosyamı biraz kenara itti. Bütün hayatımı bu plastik dosyanın içine nasıl tıkıştırdıkları üzerine düşündüm biraz. Bir an Bayan Nielsen'ın kolları ve bacaklarıyla mücadele ettiğini gördüm. Saç diplerim çok hoş gıdıklanıyordu ve gülmemek çok zordu. Konsantre olmak için tüm gücümü kullandım. Suya bayılırım dedim. En önemli şey. Sonra kahve tabii ki. Kahve fincanını kaldırıp ağzıma götürmeye çalıştım çünkü şimdi melez tenli bir şey beni öpecekti. Dudaklarım hazırdı. Ama tam o sırada en küçük bir hareketimle dünyadaki tüm renklerden oluşan bir palet yaramazca devreye girdi. Artık ne öpücük melezi vardı ne sütlü kahve. Ama Samir ile Milo'nun ve Splinter'ın ile Bjorn'un gıdıklayan parmakları hala göğsümün üzerindeydi. Büyülü içecek ağzıma ulaşmadığı halde tüm damarlarımdan aktı. Her yerim gıdıklanıyordu. Bu yüzden tüm kontrolümü kaybettim. İçindekini her yere dökmemek ve aynı zamanda kahkahadan kırılmamak için mümkün olduğunca hızla fincanı yere koymalıydım. Kanımda böylesine harika bir bütünleşmeyi daha önce asla yaşamamıştım. Acaba orgazm denilen şey bu muydu? Zehra, farklı yaşlardan dört İngiliz kadın, Prenses Diana'nın cenazesinin tekrar yayınından birkaç hafta önce Danimarka televizyonunda orgazm hakkında tartışmışlardı. Ortak mutfakta yalnız oturmuş ve her şeyi içime çekmiştim. Kadınlardan biri orgazma ulaşmak için daha önce hiç görmediğim elektrikli aletlere büyük paralar harcamak zorunda kalmış olsa bile orgazm hem eğlenceli hem de müthiş bir şey gibi görünüyordu. Ama elektrikli aletlere harcayacak parası olmayanlar ne yapacaktı? Onlar kandırılacaklar mıydı? Ansızın melez bravo diye bağırdı ve fincanın içinde tamamen çıplak dans etti. Şimdi fincanın kenarına tırmanmış bana göz kırpıyordu. Bu yüzden her yerim ürperip gıdıklanıyordu. Son derece hoştu. Eğer çarçabucak odaklanacak bir şey bulmazsam, Bayan Nielsen benim bilet kuponuna konsantre olmamı önleyen bir orgazm yaşadığımı anlayacaktı. Veya daha kötüsü Esmir amca gibi deli olduğumu düşünebilirdi. Zehra ne oluyor? Bayan Nielsen biraz endişeli göründü ama aynı zamanda o denli sıcak gülümsüyordu ki belki onun da orgazm olduğu veya bana olan neyse ona da olduğu fikri aklıma geldi. Ama hayır, şimdi ağzının kenarında düşünceli bir kırışıklık vardı. Gözleri çok endişeliydi. Dudakları açıkça korkuyla büzüldü. Belki menopoza girmek üzereydi. Bütün insanlar iyi hissetmeliydi, özellikle her zaman çok candan olan Bayan Nielsen. Acaba ona daha fazla kahve koysam ve içine süt koymayı unutmasam. Sonra melez tenli onun fincanının içinde de dans edip ağzının içinden tüm vücuduna yayılsa Bayan Nielsen'da orgazm olmaz mıydı? Termos elimdeydi ama kahve dolduracağım zaman Bayan Nielsen karşı çıktı. Yo hayır dedi. Bugünkü hakkımın çok üzerine çıktım. 7 fincan benim azami sınırım yoksa fazla geliyor. Ama ilgine teşekkür ederim. Kahveye doyamıyordum ve termos elimdeyken bir fincan daha aldım. Bayan Nielsen can alıcı bir şey söyleyecekmiş gibi dudaklarını gerdi ama sonra gözlerimin içine bakıp söylemekten vazgeçti. Bunun yerine uzun tabancaya benzer bir çakmakla küçük mumları yaktı. Yassı mumlar dedi mumları yakarken. Üst üste iki zor ses. Bir şekilde yeni kelimeyi tekrarlamayı becerebildim. Başını sallayarak doğru telaffuz ettiğimi onayladı. Yassı mumlardan çıkan alev tehdit edici değil, olsa olsa hüzünlendiriciydi. Yeni ışıkta yaşamımın aslında bir plastik dosyaya sığabileceğini düşündüm. Her şeye rağmen bir özelliği yoktu. Uzmanlar mutlaka onu düzeltmiş, tüm gereksiz yerleri kesmişlerdi. Aslında plastik bir dosyaya kesinlikle gerek yoktu. Tek bir sayfa ya da küçük bir not kağıdı benim yaşamım için yeterliydi. Evet, bu anlattıklarım pratiğe yönelikti dedi Bayan Nielsen ve benim nasıl hissettiğim, Danimarka'ya geldiğimden bu yana gelişmemin nasıl olduğu üzerine epey düşündüğünü açıkladı. Beni yanlış anlama, ancak biraz tepetaklak olduğunu herhalde herkes açıkça görebilir. Şu anda belki öyle hissedilmiyorsa da dedi. Neden o kadar? Görünen o ki, cümlesini benim tamamlamamı bekledi. Herhalde kelimeleri insanların ağzına tıkmamak bir tür özgürlük geleneği veya Danimarka kibarlığıydı. Kahveye doyamamak, suya bayılmak, dans etmeyi istemek diye tam teklif etmek üzereydim ki melez tenliyle henüz karşılaşmadığını ve mutlaka başka bir tarafa yöneldiğimizi sezdim. 44. ayrımın sonu. Sayfa 392.